Ayrım 4. Sayfa 23. 2. bölüm. Uçak kazası diyorum ya. Aslında Kenan'ın bir girdap gibi hepimizi içine çekecek olan bu belaya bulaşması, kazadan çok daha sonra Beyoğlu'nun meyhaneleriyle ünlü Nevizade sokakta bir masada rakı içerken oldu. Üstelik Kenan'ın değil, Nihat'ın boş boğazlığı yüzünden. Hadi Nihat'ın da günahını almayayım. İşin buralara varacağını bilse öneride bulunmak şöyle dursun ağzını bile açmazdı çocuk. Hem Kenan ölümsüzlüğü yakalayacağım diye başımızın etini yemese Nihat öyle bir öneride bulunmazdı. Gerçi Nihat'ın bu işte kişisel çıkarı da yok değildi. Ama olayı fitilleyen Kenan'ın ölümsüzlük saplantısıydı. Kafanız karışmaya mı başladı? O halde olanları baştan anlatayım. Daha önceden de söylediğim gibi Kenan uçak kullanmayı öğreneceğim diye tutturmuştu. Ben deneyimli pilotların kullandığı en gelişmiş Airbus'larla bile uçmaya çekinirken beyimiz göklerde süzülerek yalnızlığın tadını çıkarmak istiyormuş. Bu iş şaka değil, uçak kazasının dönüşü yoktur. Bak ölür gidersin diyecek oldum, dinleyen kim? Hemen iyi öğretmenler bulundu, dersler alındı. Sabırsızlığı burada da kendini gösterdi. Daha uçuş dersinin başındayken kalktı, Cessna 172 model tek motorlu bir uçak satın aldı. Söyleyeceklerimin hiçbir işe yaramayacağını bildiğim için itiraz etmedim. Zaten Kenan da yaşamından çok memnundu. Her konuda olduğu gibi bu dalda da becerisini göstermiş, kısa sürede pilotluğu kavramıştı. Ancak lisans alması için gerekli uçuş süresini tamamlamadığından tek başına uçak kullanmasına henüz izin yoktu. Uçağı rahatlıkla kaldırıp indirmesine, uçurmasına rağmen biraz daha deneyim kazanması gerekiyordu. Tabii bu uzmanların fikriydi. Bizim Kenan'a göre ise artık pilotluğu öğrenmişti. Tek başına da uçabilirdi. Uçtu da öğretmeninden habersiz bir sabah Hezarfen Havaalanı'nın küçük pistinden tek başına havalandı. Ama bu uçuş yaşamının bütün anlamını değiştirecekti. Ne yazık ki bizimkini de. O anları bize şöyle anlatmıştı. Başlarda hiçbir sorun yoktu. Kalkış anında geçirdiğim bir iki sarsıntıyı saymazsak kusursuz olarak havalandım diyebilirim. Gökyüzü masmaviydi. Bir tek bulut bile görünmüyordu. Ben de mavi şeritli beyaz renkli uçağımın bir bulut olduğunu varsaydım. Rüzgarın önüne düşmüş süzülüyordum. Bunun nasıl bir keyif olduğunu anlatamam. Aşağıdaki dünya nasıl da küçük görünüyordu. Evler, yollar, araçlar, insanlar hepsi birer oyuncak gibiydi. Uçmanın yaşadığın dünyaya dışarıdan bakabilmek olduğunu o anda anladım. 2 yıl önce New York'tan dönerken uçakta yanıma İsveçli bir rahibe oturmuştu. Uzaklık üzerine konuşup durmuştu. Eğer uzaklık olmasaydı hiçbir nesneyi tam olarak anlayamazdık. Daha da kötüsü kendimizi öteki nesnelerden ayıramazdık demişti. Ne demek istediğini çok anlamamış, kibarlık olsun diye dinlemiştim söylediklerini. Ama tek başıma uçarken kadının ne demek istediğini çok iyi anlıyordum. Uçmak, ait olduğun yerden uzaklaşmak, kendinin daha çok farkına varmak demekti. Ancak sadece akılla farkına varılan bir durum değildi bu. İşin içinde daha çok duygu vardı. O anda başımı döndürecek kadar yoğun hissediyordum bu duyguyu. Tek başına uçmanın verdiği gururdan değil, kendini, dünyayı farklı bir boyutta algılamanın getirdiği şaşkınlık verici mutluluktan söz ediyorum. İnanılmaz bir keyifti. Ne içki içmeye benziyordu, ne kadınlarla sevişmeye, ne de denizlere dalmaya, ki dalış sırasında da başın döner. Uçmak hepsinden farklıydı. Planladığım uçuş zamanı göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Artık piste dönme zamanı gelmişti. Mutluluktan sarhoş olmuş bir halde inişe geçtim. Ancak inerken uçağımın hafifçe yalpalandığını fark ettim. Uçuş öğretmeninin söylediklerini anımsadım. İnerken rüzgarı karşına alacaksın. Kule de beni uyarmakta gecikmedi. Rüzgarın sağ yandan estiğini, gerekli önlemleri almazsam inişin tehlikeli olabileceğini söyledi. Uyarıları için teşekkür ettim fakat işin ciddiyetini tam olarak kavradığım söylenemezdi. Alçalmaya başlamıştım. Tarlalar, evler, ağaçlar, yollar, insanlar hızla büyüyordu. Pisti gördüğümde uçağın sola çekmekte olduğunu fark ettim. Gövdeyi dengede tutmak için hemen sağ pedala basarak direksiyon ayarı yapmaya çalıştım. Uçak doğrulur gibi oldu ancak uzun sürmedi, gövde yine sola yatmaya başladı. İyice alçalmıştım. Bir yandan gövdeyi dengede tutmaya çalışırken bir yandan da sabırsızlıkla uçağın tekerleklerinin piste dokunmasını bekliyordum. Az önceki mutluluğumun yerini derin bir kaygı almıştı. Levyeyi sımsıkı tutarken tekerleklerin piste dokunduğunu hissettim. Derin bir oh çekecektim ki uçağın eskisinden daha güçlü bir şekilde sol kanadının üzerine yattığını gördüm. Aceleyle levyeye sarılıp uçağı piste tutmaya çalıştım ancak olmadı. Gövde iyice sola çekti. Uçak bir anda kanat üstüne yatarak pistten çıkıp tarlaların içine daldı. Devrilmemesi için bütün gücümle levyeye asıldım. Tarlaların içinde sürüklenmeye başladık. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Önce bir gürültü duydum. Ardından da film koptu. Öksürerek kendime geldim. Gözümü açar açmaz da alevleri gördüm. Aklıma hemen yakıt deposunun ateş almış olabileceği geldi. Öyle olsaydı çoktan havaya uçmuş olurdum diyerek kendimi rahatlattım. Fakat rahatlığım uzun sürmedi. Yakıt deposunun şu ana kadar alev almamış olması bundan sonra almayacağı anlamına gelmezdi. Uçak yanıyordu. Tehlike çok yakınımdaydı. Dışarı çıkmalıyım diye düşündüm. Sakin olmaya çalışarak kemerimi çözdüm. Yandaki kapıya yöneldim. Ancak kapı açılmıyordu. Dışarı bakınca anladım. Uçağım buğday tarlasındaki ekin hasadının oluşturduğu bir tepeciğe çarpmıştı. Açmaya çalıştığım kapının alt tarafı yarı yarıya buğday tanelerine gömülmüştü. Zorlamanın anlamı yoktu. Öteki kapıya atıldım. Hani bana en şanslımız sensin derdiniz ya, kapı sizi yalanlamak istercesine çarpışmanın şiddetinden sıkışmış açılmıyordu. Soğukkanlılığım yok oldu. Panik içinde etrafa bakınmaya başladım. Ama kabine kara bir sis gibi çöken duman gözlerimi yakarak görmemi engelliyordu. Yine de dışarıdaki alevlerin uçağın ön tarafını kaplamaya başladığını görebiliyordum. Kabindeki ısı da iyice artmış, içerisi cehenneme dönmüştü. En kötüsü de dışarı çıkamıyordum. Kaçınılmaz son saniye saniye yaklaşıyordu. Az sonra alevler tüm uçağı saracak, ben de ölüp gidecektim. Size tuhaf gelecek ama ölebileceğime ilk kez orada inandım. Daha önceleri de ölebileceğimi düşünmüştüm. Sadece düşünmüştüm. Gelecekte öleceğime hiçbir zaman tam olarak inanmamıştım. Dolu dizgin yaşarken ölüm nedense öyle kolay kolay aklına gelmiyor insanın. Şimdi düşünüyorum da belki de en güzeli budur. Farkına varmadan yaşamak, farkına varmadan ölmek. Fakat yaşam herkese bu ayrıcalığı tanımıyor ya da bir yere kadar tanıyor. Tıpkı o ayrıcalığı bu uçak kazasıyla benim elimden aldığı gibi. Hızla ısınan kabinde çaresizce ölümü beklerken tuhaf duygular yaşıyordum. Evet korkuyordum ancak daha çok bir burukluk, bir haksızlığa uğramışlık duygusu vardı içimde. Belki korksam, dehşetle kendimi oraya buraya çarpsam, dışarı çıkmak için çabalasam daha iyiydi. Böylece düşünemezdim ama kahretsin düşünüyordum işte. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Ölümle burun buruna gelenler, hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti derler ya. Ağır ağır pişmekte olduğum o kabinde bunun doğru olduğunu anladım. 50 yaşındaydım. 50 yıl az bir ömür değil. Hele benimki gibi iyi yaşanmışsa. Fakat sanki yaşamımda çok istediğim halde tamamlayamadığım, sanki yarıda kalmış bir şey vardı. Garip olan da bunun ne olduğunu bilmememdi. Ne var ki o yarıda kalmışlık duygusunu bütün ağırlığıyla yüreğimde hissediyordum. Keşke başka türlü yaşasaydım dedim kendi kendime. Bilinçle söylenmiş söz değildi bunlar. Öylesine dökülüvermişti ağzımda. Bu uçakla birlikte yanıp gidecektim. Birkaç gösterişli ölüm ilanından sonra kimse beni hatırlamayacak, şu dünyada Kenan Sorgun'un yaşadığı bile bilinmeyecekti. O anda sizleri anımsadım. daha doğrusu evleneyim diye bana verdiğiniz öğütleri, keşke söylediklerini dinleseydim, dedim. Hiç değilse geride bir çocuğum olurdu. Sonra bunun çok bencil bir düşünce olduğunu fark ettim. Öldüğümü öğrenince çocuk üzüntüden kahrolacaktı. Fikir yürütmeyi sürdürecektim ki ön cama sert bir cismin çarptığını fark ettim. Cam patlayacak diye panikleyerek ellerimi yüzüme kapatıp başımı öne eğdim. Cam patlamadı. Başımı kaldırınca cama çarpan nesnenin basınçlı köpük olduğunu fark ettim. Küçük havaalanının çalışanları yangın söndürücüleriyle tam zamanında yetişmişti. Sanki o küçücük kabinde beni göremezlermiş gibi "Buradayım, buradayım" diye sevinçle bağırmaya başladım. Kenan bunları kazadan sonra kaldırıldığı hastanede anlatmıştı bize. Ellerinde, kollarında üçüncü derece yanıklar, alnında kocaman bir şiş vardı. Şansı yine yardım etmiş, kaza onun ne yüzüne ne de bedenine kalıcı zarar vermişti. Gelin görün ki düşüncelerinde, davranışlarında önemli değişiklikler meydana getirmişti. Görünüşe bakılırsa hiç de kötü değişiklikler değildi bunlar. Ama yalnızca görünüşte. Gerçekte bu değişikliklerin üçümüzün de başına çorap örecek bir felaketi hazırladığını nereden bilebilirdik? Neyse, biz öykümüze dönelim. 50 yıldır yaşadığı onca olayın, onca ilişkinin olgunlaştıramadığı bizim Kenan, bir kaza sonucunda sanki birdenbire aklı başında bir adam olup çıkıvermişti. Atalarımız boşuna dememişler, bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Yine de Kenan'ı yakından tanıyan, onun nasıl tutarsız olduğunu bilen bir arkadaşı olarak söylediklerini temkinli karşıladım. Şu an kazanın etkisiyle böyle konuşuyor olabilirdi. Hastaneden çıktıktan sonra bu söylediklerini unutup yine acayip bir işin peşine takılabilirdi. Fakat yapmadı. Oğlan gerçekten de farklılaşmıştı. İmam Adnan sokaktaki ofisine daha sık uğramaya, fotoğraf işine daha fazla zaman ayırmaya başladı. Bizimle görüşmeye bile sırtında fotoğraf çantasıyla geliyordu. Sigortacılığı bırakıp fotoğrafçı dükkanı açacaksın galiba diye takıldığımızda, alay etmeyin oğlum, önümüzdeki sonbahar İstanbul'daki kiliseleri konu olan bir sergi açacağım, dedi. Kenan daha önce de çeşitli fotoğraf sergileri açmıştı. Ama ne ben ne de Nihat hiçbirinde bu kadar istekli olduğunu hatırlamıyorduk. Yok yok, bu olanda bir tuhaflık vardı. Baksanıza, içimizde en konuşkanımız olan Kenan laf bu konuya gelince ketumlaşıyor, düşündüklerini, amaçladıklarını anlatmaktan kaçınıyordu. İçinde bulunduğu yeni durumla ilgili yaptığı en ayrıntılı açıklama hastanede söyledikleriydi. Kenan'ın yeni halinden memnun olan Nihat ve ben büyü bozulur korkusuyla ona soru da soramıyorduk. Aslında Nihat'a kalsa çoktan Kenan'ı soru bombardımanına tutmuştu. Neyse ki benim ısrarım üzerine sessiz kalmayı seçmiş, ikimiz de arkadaşımızın kendiliğinden bir açıklama yapmasını bekler olmuştuk. Beklememizin karşılığını da görecek, biraz uzun sürse bile sonunda merakımızı giderecektik. Kenan planladığı gibi İstanbul'daki kiliseler konulu fotoğraf sergisini Eylül ayının serin günlerinden birinde tünel yakınlarında Cevizlilerden kalma eski şarap mahzeninden Cenevizlilerden kalma eski şarap mahzeninden yapılma bir salonda açtı. Serginin açılış kokteyline gazetecilerle sanat dünyasından seçkin bir topluluk davet edilmişti. İyi giyimli beylerin, güzel kadınların arasında televizyon kameraları dolanıyor, flaşlar ardı ardına patlıyordu. Para nasıl çarçur edilir konusunda gerçek bir uzman olan Kenan, muhteşem bir açılış kokteyli hazırlamıştı. Kokteyl boyunca ülkenin en iyi caz orkestrası enfes parçalar çalıp durmuştu davetlilere. Adı kokteyldi ama birbirinden alımlı hanım görevlilerin hizmet sunduğu, neredeyse istediğiniz her türlü yiyeceği, içeceği bulabileceğiniz bu davete şölen demek daha doğruydu. Oğlumuz Burcu yalnız bırakamayacağımız için karım Gülriz evde kalmıştı. Oysa Nihat'ın eşi Melek yanına edebiyat camiasından iki arkadaşını da alarak erken saatlerde damlamıştı salona. Kocası Nihat ve ben Ayvansaray Panagia Rum Ortodoks Kilisesi'nin kapısını gösteren bir fotoğrafın önünde dururken yaklaştı yanımıza. Merhaba dedi. İkimize birden sonra bana döndü. Nasılsın, eşin nasıl? Merhaba, sağ ol, iyiyim. Gürriz de iyidir, çok selamları var. Sen de iyi görünüyorsun. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Duraksadı. Burç ne yapıyor? Sesinin tınısı içtenlik kazanmıştı. Sağlığı yerinde değil mi? Okulda çıkan sorunu Nihat ona anlatmış olmalıydı. Oğlumun okulunda kavga çıkmıştı. Burç da birini iteklemişti. Öğretmen aynı davranışta bulunan normal çocuklara bir uyarı bile vermezken, Burç Down sendromlu olduğu için onu suçlamıştı. Okul müdürü de beni yanına çağırmış, uygun bir dille oğlumu özürlüler için eğitim veren özel bir okula götürmemin daha yararlı olacağını söylemişti. Fakat bunu istemiyordum. Oğlumun zekası yerindeydi. Hatta okuldaki birçok şımarık öğrenciden daha zekiydi. Derslerine bakıldığında bu açıkça görülebilirdi. Öteki çocuklar başarıyorsa Burç da başarabilirdi. Down sendromu var diye oğlumun geride kalmasına izin veremezdim. Normal çocuklar nasıl eğitim alıyorsa Burç da aynısını alacaktı. Bunun için gerekli desteği, konuşma terapisini, fizik tedaviyi, pedagog yardımını zaten ona sağlıyorduk. Bu nedenle müdüre oldukça sert çıkmıştım. Müdür, kemküm etmeyi sürdürünce de olayı basına sızdırırım diyerek açıkça tehdit etmiştim. Tehdidim işe yaramış, oğlumu rahat bırakmışlardı. Sanırım Melek bu olayı duymuştu. Yıldızımız hiç barışmasa da tıpkı Nihat gibi Melek'in de Burç'a yönelik içten duygular taşıdığını biliyordu. Dostça omuzuna dokundum. Sorun kalmadı, Burç şu sıralar oldukça iyi. Sevindim dedi. Dize ne yapıyor, dersleri iyi mi diye sordum. İyi iyi dedi. Melek sorumu yanıtlarken bakışlarım onu bekleyen arkadaşlarına kaymıştı. Daha doğrusu arkadaşlarından hanım olanına. Öteki durmadan sigara içen, şişman, kısa boylu, kirli saçlarına at kuyruğu yapmış çirkin bir herifti. Kadın ise şaşırtıcı şey, dikkatleri üzerine çekecek kadar güzeldi. Siyah bir ceketle aynı kumaştan bir etek vardı üzerinde. İçine de kül rengi bir bluz giymişti. Kumral kaşların altından insana içtenlikle bakan su yeşili, hafif çekik gözler, minik bir burun, kalın olmayan ama bu güzel yüzü tamamlayan pembe dudaklar, bal rengi saçları oval yüzünü çevreleyerek omzuna kadar düşüyordu. Koyu renk kumaşın üzerinde saçlarının rengi açılıyor, adeta sarıya dönüşüyordu. Güzel olmasının dışında kadının öyle bir havası vardı ki, sanki bakmayın bunların yanında durduğuma aslında başka dünyaların insanıyım der gibiydi. Giysileri yüzünden onun bir bankada çalışıyor olabileceğini düşündüm. İyi de bir bankacının Melek gibi birinin yanında ne işi olabilirdi? Gözlerim kadının üzerinde bunları düşünürken Melek durumu fark etmiş olmalı ki, Selim, seni arkadaşlarımla tanıştırayım dedi. Melek'ten hiç böyle bir davranış beklemediğim için hazırlıksız yakalanmıştım ama çabuk toparlandım. Arkadaşım Katya dedi. Melek başıyla güzel kadını işaret ederek kendisi Rus'tur. Rus mu diye irkildim. Melek beni yanlış anlamıştı. Dudaklarında inleleyen bir gülümseme belirdi. Evet Rus diye yineledi meydan okuyan bir ses tonuyla. Katya sanat yönetmenidir. Aynı zamanda çok iyi bir çevirmendir. Lermontov'dan, Pushkin'den çeviriler yapar. Sessiz kalmamı ağzımın payını verdiğine yorumlamış olacak ki yanındaki tombul arkadaşını işaret ederek sürdürdü sözlerini. Sıtkı Koral da bizim şair arkadaşlardan. Melek konuşurken Katya kumral kaşlarının altındaki çekik gözlerini yüzümüze dikmiş kendinden emin bir gülümsemeyle bizi süzüyordu. Kocamı tanıyorsunuz dedi Melek. Şimdi kendi arkadaşlarına dönmüştü. Selim de onun çocukluk arkadaşıdır. Şair arkadaşlardan Sıtkı nedense düşman gözlerle kalp kalbe karşıdır aslında. Ben de heriften hiç haz etmemiştim. Beni süzerken Katya gülümseyerek elini uzattı. Memnun oldum dedi. Türkçeyi hoş bir aksanla konuşuyordu. Ben de diyerek kadının uzattığı eli sıktım. Katya ile tokalaşınca başka çaresi kalmayan şair arkadaş da ayıp olmasın diye uzattı elini. Onun elini sıkarken Katya Nihat'la selamlaşıyordu. Bakışlarımı şişman şairin sıkıntıyla beni süzen kahverengi gözlerinden kaçırıp Katya'ya çevirdiğimde Puşkin'in Çingeneler şiirinin eski bir basımını buldum diye anlatıyordu Nihat. Kitabın kapağı yok, baştaki sayfalar yıpranmış, çevirenin adı okunmuyor. Bir dostum Hasan Ali Ediz ya da Nazım Hikmet çevirisi olabileceğini söyledi. Senin için saklıyorum, bir ara uğra da al. Öyle mi diyen Katya'nın su yeşili gözleri sevinçle aydınlandı. Ben de sizinkilerin Puşkin'i nasıl çevirdiğini merak ediyordum. Kendisine baktığımı fark edince gülümseyerek bana döndü. Konuşmamak kabalık olurdu. Demek Rus'sunuz diye aptalca bir soru sordum. Evet, Rusları tanır mısınız? Yo, tanımam ama babamın ailesi Bulgaristan'dan göçmüş. Babam biraz Rusça bilirdi. Yıllar önce galiba bir de Rus ortağı varmış. Siz ne iş yapıyorsunuz? Tekstil işi. Yok canım, Selim her zamanki gibi mütevazi davranıyor diyerek lafa girdi Nihat. Azya markasını duymadın mı? O firmanın sahibidir kendisi. Katya buna çok şaşırmadı. Demek modacısınız diye sormakla yetindi sadece. Nihat bozulmuştu. Sadece modacı olur mu canım? Selim'in tüm dünyaya üretim yapan bir fabrikası var. Beyoğlu'ndaki mağazayı görmüşsündür Azya. Aa, biliyorum, şu eski binanın karşısında. Rumeli Han'ın diye hatırlattım. O eski binanın adı Rumeli Han mı? Evet, Beyoğlu'nun en eski hanlarından biridir. İkinci Abdülhamit'in mabeyincilerinden Ragıp Paşa tarafından geçen yüzyılın başlarında yaptırılmış. Hayranlıkla baktı genç kadın. Tarihi iyi biliyorsunuz. Bizim Selim Beyoğlu'nu avucunun içi gibi bilir. Hangi bina kaç yılında kim tarafından yapılmış sor anlatsın. Nihat'ın zevzekliği beni utandırmıştı. Abartıyor dedim. Mimarlık okuduğum için bazı bilgiler edinmek zorunda kaldım. Nihat'ın çenesi açılmıştı. Yok canım, Selim çok bilgilidir. Malumat furuş demek istiyor dedim. Katya bu sözcüğün anlamını bilmiyordu. Ne? Malumat furuş, yani kimsenin işine yaramayacak bilgileri toplayıp ukalalık yapan kimse diye işi sulandırmak istedim. Ama Nihat izin vermiyordu ki. Hiç de değil, bakma öyle alçak gönüllü olduğuna. Lisedeyken en çalışkanımız oydu. Ama en yüksek notu yine de Kenan alırdı dedim. Nihat beni övmeyi sürdürecekti ki Melek araya girdi. Selim'in öğrencilik yıllarındaki başarılarını sonra konuşuruz. Hadi Katya, gidip şu fotoğraflara bakalım. Melek'in müdahalesine üzülsem mi sevinsem mi bilemiyordum. Nihat'ın benim üzerimden zevzeklik yapmasını engellediği için mutluydum ama Katya ile konuşmayı sürdürmek isterdim. Güzel kadın değil mi dedi Nihat. O da benim gibi uzaklaşmakta olan Katya'nın arkasından bakıyordu. Çok güzel diye mırıldandım. Aslında talihsiz bir kadın. 5 yıl önce bir Türk'le tanışmış, ilk görüşte birbirlerine aşık olmuşlar. Katya adam için ülkesini bırakıp İstanbul'a gelmiş, evlenmişler. Mutlu bir beraberlikleri varmış. Ama adam Ağrı Dağı'na tırmanırken düşüp ölmüş. Katya Rusya'ya dönmemiş. Türkiye'de kalıp kendi mesleğini yapmaya karar vermiş. Bazı reklam şirketlerinde çalışmış, ekonomik kriz nedeniyle şimdi işsiz. Bir yayın evine şiir çevirileri yapıyor. Galiba bizim Meleğin şiirlerini de Rusça'ya çevirecek. Nihat, kadın hakkında bilgiler verirken Katya'yı izlemeyi sürdürüyordu. Üçü birlikte fotoğraflara bakıyorlardı. Katya büyük bir ilgiyle yaklaşıyordu fotoğraflara. Öteki ikisi işi alaya vurmuşlardı. Gülümseyişlerinden ne gülümseyişi arada bir hiç çekinmeden koy verdikleri kahkahalarından fotoğrafları beğenmedikleri, bizim Kenan'ı küçümsedikleri ortaya çıkıyordu. Katya onlara katılmıyordu. Yüzündeki memnuniyetsiz ifadeden yaptıklarını onaylamadığı anlaşılıyordu. Ötekiler daha da azıtınca Latin Katoliklerin görkemli ibadethanesi Saint Antoine Kilisesi'nin arka cephesini gösteren fotoğrafla ilgileniyormuş gibi yaparak aralarındaki mesafeyi açtı. Ötekilerin çok umrunda değildi zaten. Melek kocası Nihat gibi Katya'yı da çoktan unutmuştu. Fotoğraflarla yeterince dalga geçtikten sonra alaycı gözlerle davetlileri süzüp kendi aralarında gülüşmeyi sürdürdüler. Nihat derin derin iç geçirerek rakı kadehlerini ardı ardına mideye indirirken ben hala Katya'yı izliyordum. Meleklerden iyice uzakta kalmıştı. Bir ara fotoğrafları bırakıp kalabalıkta birine bakmaya başladı. Baktığı yöne dönünce bizim Kenan'ı gördüm. Kenan elinde bir cin kadehi, Katolik Ermenilerin Beyoğlu'ndaki en büyük kilisesi olan Surp Ohan Voskiperan Kilisesi'nin içini gösteren bir fotoğrafın önünde yaşlıca bir adamla konuşuyordu. Katya'nın bakışlarında hayranlık mı vardı yoksa sadece merak mı anlamak zordu. Fakat biraz düşününce Katya gibi bir kadının Kenan'dan hoşlanacağı sonucuna kolayca varılabilirdi. Kenan bu fotoğrafları çeken adamdı. Bu topluluğun varlık nedeniydi. Gecenin yıldızıydı. Öyle olmasa bile kırçıllaşmaya başlayan kıvırcık siyah saçları, bir parça alaycı ama her zaman kendinden emin bakan ışıltılı gözleri, ortadan biraz uzun, uyumlu bedeniyle oldukça yakışıklıydı. Kahverengi kadife ceketinin içine giydiği bej gömlek, bu giysiyi tamamlayan siyah kot pantolonla her zamankinden daha dinç görünüyordu. Spor giyinerek genç görünmeye çalıştığını düşündüm. Oysa buna ihtiyacı yoktu. İçimizde en genç gösteren oydu. Yalnızca genç mi, en yakışıklımız, en çekicimiz, en etkileyicimiz de oydu. Katya ona bakarken kıskançlığa benzer bir duyguya kapılır gibi oldum. Ama hemen kendimi toparladım. Bu çok saçmaydı. Kenan benim en yakın arkadaşımdı. Ayrıca ben evli bir erkektim. Üstelik karımı da seviyordum. Ne kadar güzel, ne kadar çekici olursa olsun hiçbir kadınla ciddi bir ilişki düşünemezdim. Hele şu sıralar bırakın ciddi ilişkiyi, bir gecelik aşklara bile hazır değildim. Hem bu türden ilişkilere ihtiyacım da yoktu. Mutluluk yetinmeyi bilmektir. Belki de Katya'nın bu denli ilgimi çekmesi güzel olmasından çok Rus olmasıyla ilgiliydi. Nedeni de ne olursa olsun gece boyunca ben bu güzel kadına, o da Kenan'a bakmayı sürdürdü. Evet, ne yazık ki ona her bakışımda gözlerini Kenan'a kenetlenmiş olarak buluyordum. Kenansa Katya'nın farkında değildi. Büyük bir heyecan içinde gazetecilerle, eleştirmenlerle konuşuyor, herkese gülümseyerek insanlara hoş görünmeye çalışıyordu. Bu sergiden beklentisinin çok büyük olduğunu anlıyordum. Kenan daha önceden de pek çok fotoğraf sergisi açmıştı. Onların hiçbirinde bu denli heyecanlı olmamıştı. Bu serginin ötekilerden farkı neydi? O gece fırsat bulup soramadım tabii. Ama daha önce de söylediğim gibi çok geçmeden Kenan, Nevizade sokaktaki İmroz meyhanesinin önünde insanı yakmadan tatlı tatlı ısıtan sonbahar güneşine karşı kurulmuş bir masada olan biteni anlatacaktı bize.